Ayrım 5.
Ta bahçenin sonuna kadar geldiler. Orada yeşil tahta sedirlerden birine ters olarak yüzlerini deniz cihetine, yönüne çevirerek kış güneşinin hafif hararetiyle, sıcaklığıyla yarı kızgın taşlara ayaklarını dayayarak oturdular. Kitabın neresinden başlamak lazım geldiğinde mütehayyir idiler, kararsızdılar. Anlayıp anlayamamak meselesinden de, konusundan da korkuyorlardı. Bir taraftan aç, bakalım talihimize, şansımıza ne çıkar? Talihlerine Makber, mezar, unvanlı, adlı, manzume çıktı. Evvela Ahmet Cemil Cehren, yüksek sesle, biraz müptedilere, acemilere, mahsus tereddütle, duraksamayla okudu. Birden anlayamadılar. Şiirin ötesinde berisinde zihinleri ilişti, yabancı kelimelerin üzerinde bir müddet durdular. Sonra anladıklarını anlayamadıklarına hal vasıta ittihaz ederek, anladıklarını anlayamadıklarını çözmeye yardımcı edinerek, manzumenin kıraati okunması bitince gözleriyle susarak ikisi de müştereken beraberce uzun uzun süzdüler. Birden Hüseyin Nazmi, "Of ne yeyiz, ümitsizlik" ile dolu bir şiir, "Ne derin bir melal, usanç" dedi. Ahmet Cemil gözlerini ayıramıyordu. Sanki bütün maneviyeti, ruh hali, bu mamum, kederli, şiirin matemi, yası altında eriyip gitmişti. Hüseyin Nazmi ilave etti, ekledi. İyice anlamak için zihnimde tercüme ettikçe sanki bu güzel yeis levhasının renkleri hep sisleniyor, kaçıyor. Dikkat ediyor musun? Şu şiirin tavrındaki ahenk, uyum, meyus, ümitsiz. Ruhuna nasıl yakışıyor, bak nasıl hafif başlıyor, evvela en hafif seslerden, kelimelerden mürekkep oluşan, bir mukaddime, giriş, bir inilti namesi, ezgisi gibi yavaş yavaş, sanki sürüklene sürüklene gidiyor. Tercüme edince o hazin, hüzünlü, musiki, o matem edası, yas havası, kayboluyor. Tercüme sanki bestesi kaybolmuş bir güfte, şarkı sözü gibi soğuk. Hüseyin Nazmi müddeasını, savını ispat etmek, kanıtlamak istiyormuş gibi kırık kırık tercümeye başladı. Sanki afak, ufuklar, bir memat amaçgahı, ölüm hedefi olmuş. Kalbim mezarlarının beyazlıklarıyla zulmetler, karanlıklar altında yatıyor. Eski mermerlerin arasında mezarımın levhası, taşı, perişan bir raks, dans ile sallanıyor. Ahmet Cemil gülerek Hüseyin Nazmi'ye baktı. Berbat oluyor, saçma mı söylüyorsun? Arz, sema, yer, gök, her şey mevsimini kaybetmiş. Bu sonu olmayan çöl üzerinde hiçbir lema, parlaklık, ışıltısı yok. Yalnız bir kenarı bulutların kemirmesiyle kırılan hilal, ölülerimi mahbeslerinde, hapishanelerinde, lerjiştar ediyor, titretiyor. Ahmet Cemil ilave etti. Sanki niçin titretiyor demiyorsun yahut Türkçe'de mutlaka bir şey ilave etmek lazımsa lerziştarı haşyet ediyor, korkudan titretiyor. Demeli ki kelimenin son medit, uzun, hecesi birden intika edivermesin, kesilivermesin. Bak şu üçüncü kıtayı, dörtlüğü, hepsi uyuyor diye tercüme fena düşecek zannediyorum. Bana kalırsa yine o tarzı muhafaza ederek, koruyarak, tercüme etmeli fakat biraz başlangıcı süsleyerek. Hepsi habide-i sükûn, sessizlikle uyumuş. Sürur, sevinç, ümit, aşk, fazilet, cesaret. Mezaristanım, mezarlığım, başka bir hayat hengamesinin, kavgasının mahvolmuş kuvvetleriyle dolu. Halbuki henüz kefenlerimin kahvesini, hepsini sayıp bitirmedim. Hüseyin Nazmi atıldı. Of, bu halbuki... Hem yanlış tercüme ediyorsun. Tadat etmek, saymak. Kelimesinin buradaki kuvveti başka olacak. Tercüme şöyle olmak lazım gelir zannederim. Henüz ölülerimin silsilesi, zinciri, bir hatmiye vasıl olmadı. Bir sonuca ulaşmadı. Lakin, fakat, bazen bu azap cehenneminde kıvrananlar, o zulmetlerin arasından feryat ederek, yüksek sesle haykırarak, sanki elemlerimle istihza, acılarımla alay etmek için kalkarlar ve karşımda müstehzi heyulaları, alaycı hayalleri raks eder. Bu tercüme bitince birbirine bakıştılar. Sonra yaptıkları tercümeden kendileri de utanarak gülüştüler. Hüseyin Nazmi, "Aman bu ne saçma şeymiş," dedi. İkisi de bir müddet tercümenin soğukluğundan üşüyerek sustular. Sonra Ahmet Cemil Aslı'nı bir daha okumak istedi. Açık sesle şiirin müteammil olduğu, kaldırabildiği, bütün meyus edayı inşaat, ümitsiz edalı şiir okuyuşu tarzında takip ederek, devam ederek, yavaş yavaş, düşüne düşüne tekrar etti. Sedasının sesinin ahengi samimi, içten, bir teessürle, üzüntüyle, veznin ağır cereyanı, ölçünün ağır akışı, üzerinden mariz bir seylan, hastalıklı bir akıntı ile akıyor. Kelimeler uzun bir matem nalesi, iniltisi tarzında hafif ivicaçlarla, eğrilişlerle uzanıp gidiyordu. Bu kıraat tarzı şiirin yeis ve melalini büsbütün tefsir etti, açığa çıkardı. Bu suretle manzume bittiği zaman her ikisi de sükut ettiler, sustular. Bu bir nevi sekir, sarhoşluk. Veren şiir şarabı beyinlerini okşayarak uyuşturmuştu. Öyle sakit, susmuş, gaş yolmuşçasına, kendilerinden geçmişçesine, karşılarında güneşin şaşasıyla, ışığıyla, parıldayan levhaya, ta uzakta denizin avuşuna, kucağına, süzülen Üsküdar'a, beride bir müddet devam edip sonra birdenbire inkıta eden, kesilen, Boğaziçi'nin menazırına, manzaralarına, Üsküdar iskelesinden kalkan bir vapura, Beşiktaş'tan karşıya aheste aheste, yavaş yavaş, geçen bir kayağa uzun uzun baktılar. Birkaç gün evvelden beri devam eden yağmurlar, yalnız o sabah dinerek, sema açılmış, güneş hafif bir hararet neşreden, yayan, ziyasını, ışığını, mebzul, bol, bir atıfetle, karşılıksız sevgiyle saçmıştı. Bahçenin çok yağmur yemiş otlarından, ağaçlarından, topraklarından bir buğu kalkıyor, güneşin altında titriyordu. Ta karşılarında Çamlıca tepelerinin üstünde hava ihtizaz ediyor, titreşiyor. Ratıp, nemli, topraklardan yükselen sisli bir nefes sanki askıda hafif hafif sallanıyordu. Bahçenin toprak kokusu, demin ellerindeki kitaptan fışkıran şiir zülali, tatlı suyu. Karşılarında titrek havanın altında buğulanan güneşli manzara, denizin üstünde birbirini kovalıyormuş gibi uçuşup kaçışan ziya parçaları, beyinlerine latif bir uyuşukluk veriyordu. Öylece düşündüler, düşündüler. Sonra birdenbire Ahmet Cemil dedi ki, "Ah, neler hissediyorum da tahlil edemiyorum, irdeleyemiyorum. Bir şey yazmak, o duyguların içinden bir şey çıkarmak istiyorum ama bir kere ne yazmak istediğimi tayin edebilsem, belirleyebilsem." Şurada beynini gösteriyordu. "Bir şey var, bir şey duyuyorum ama rüyalarda tutulamayan şekiller gibi parmaklarımın arasından kaçıyor. Bilir misin nasıl bir şey? Bak şu semaya, ne görüyorsun? Mayiliklerden mürekkep bir derya, maviliklerden oluşan bir deniz. Gözlerinle onun içine girmeye çalış, o mayilikleri yırtmak için uğraş. Ne görüyorsun? Mai, daima mai, değil mi? Sonra bak ayağımızın altındaki toprağa, ne buluyorsun? Donmuş simsiyah bir renk. Of, o siyah tabakaları parçalayarak içeriye bak. İn, in, in. Ne kadar inebilmek mümkünse o kadar in. Ne buluyorsun? O siyahlıklar içinde ne buluyorsun? Siyah, daima siyah, değil mi? İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki, yukarı bakılsa mai ve daima mai, aşağı bakılsa siyah, daima siyah. Bir şey ki mai ve siyah olsun. Hasta mıyım bilemiyorum. Fakat ah, o ne yazmak istediğimi bilsem, onu şöyle karşımda resmi çıkarılmış, tasvir edilmiş, betimlenmiş, görmek mümkün olsa, işte o vakit zannediyorum ki artık ölebilirim. Hayattan hesabını, nasibini tamamıyla almış bir adam hükmünde gözlerimi kapayabilirim. Bugünden sonra bütün müsveddeler, karalamalar yakıldı. Bir harf bile bırakmadılar. Bütün o tülü, güneşin doğuşu, tasvirleri, verem kızlar ağzından söylenme neşideler, şiirler, pejmürde solmuş, çiçeklere hitabeler, sesleniş, çocuğunun mezarında ağlayan anneler, Fuzuli'ye, Baki'ye, Nedim'e, nazirelerle beraber yakıldı. Tahmisler, beşlemeler, testisler, altılamalar, tahmis, divan şiirinde bir gazelin her beytine aynı vezinde ikişer dize ekleyerek, testis ise beyitlerin başına dört dize eklenerek oluşturulan nazım biçimleridir. Parçalandı. Her şeyden evvel okumak, duygularını terbiye etmek, eğitmek lazım olacağını anladılar. Yalnız yazmakla daima işleyen amele, işçi gibi sanatın aynı mertebesinde, derecesinde kalacaklarını, eğer hakikaten, gerçekten sanat sahibi olmak isterlerse asıl sanat ehliyle ülfet etmek, sanatçılarla görüşüp konuşmak, onların hünerini, becerilerini, sırlarını tahlil eylemek, irdelemek lazım geleceğinde ittifak ettiler, birleştiler. Evvela makul bir tertip, akla uygun bir düzen ile başlamak hevesindeydiler. Bir edebiyat tarihi silsilesi buldular. Sıra ile mütalaya karar verdiler. Evvela İlyatları, Odiseleri, İlyada, Odesiya destanları okuyacak oldular. Bunları yarım bıraktılar. Hüseyin Nazmi'nin celp ettiği, getirdiği, bütün eski edebiyata ait kitapların ötesinden berisinden beşer onar sahife, sayfa kesilmekle kaldı. Daha yakın zamanlara inmekte acele ediyorlardı. Yunan ve Roma edebiyatında teahhür edemediler. Çok kalamadılar. Hatta orta çağlardan sonra 2-3 asırlık, yüzyıllık edebiyatı 2-3 ayda esneye esneye, uyuya uyuya geçtiler. Tekrar yeis duymaya başladılar. Biraz daha yakın zamanlara gelmek istediler. Goethe'ye, Schiller'e, Milton'a, Jung'a, Myron'a, Hugo'ya, Musée'ye, Lamartine kadar geldiler. O vakit bu alemin lezaiziyle, mest olarak, bu dünyanın lezzetleriyle kendilerinden geçerek. Uzun, pek uzun bir müddet kalmak lazım geleceği nazarlarında tayin etti, ortaya çıktı. O şiir ummanı, okyanusu, içine daldılar. Derslerini artık kamilen, tamamen, ihmal eder, boşlar olmuşlardı. Mektepte bütün kurtarabildikleri vakitler bunlara sarf edilmiş, harcanmış oluyordu. Lisanda kuvvet aldıkça şiir lezzetine kanamaz olmuşlardı. O sene imtihanlarını, sınavlarını pek zor verdiler. Fakat bunun onlarca ne ehemmiyeti, önemi var? Asıl imkandan sonra 2 ay tatile muntazır idiler. Tatili bekliyorlardı. Bu 2 ay zarfında, içinde istedikleri gibi okuyacaklardı. Fakat heyhat, musibet insanları en ziyade ümide sarıldıkları hengamlarda, zamanlarda zedelemekten haz alır, yaralamaktan keyif alır. Ahmet Cemil o 2 ayı Hüseyin Nazmi'nin her yaz ailesiyle gittikleri Erenköy'ündeki köşkünde geçirmeye hazırlanırken talih, kader, kendisi için diğer bir şey hazırlamakla meşgul idi. Babası bu sırada vefat etmişti. 5. Ahmet Cemil için bu musibet, felaket, öyle bir beklenmeyen darbe idi ki bir müddet bütün beyni donmuş gibi büht. Doğru şekli beht olan bu kelime eserin yeni harfli baskılarında yanlışlık sonucu büht olarak yazılmıştır. Şaşkınlık içinde kaldı. Onda şiir ile uzun iştigal, uğraş, mariz bir hassasiyet usule getirmişti. Hastalıklı bir duygusallık oluşturmuştu. Öyle bir hassasiyet ki onunla mağlul, ona yakalanmış. Olanları başkaları için anlaşılmaz, makuliyetine, akla uygunluğuna, kati, kesin, hüküm verilemez. Hareketlerinde, fikirlerinde, duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de isabetini teslime, doğruluğunu söylemeye, cesaret edilemez muammalar, bilinmezler haline getirir. Öyle bir hassasiyet ki bir gün hayatı bütün çirkinlikleriyle aç kalmış ailelerden öksüz, romanın eski harfli baskılarından yazar tarafından sadeleştirilmiş baskısına kadar hemen hepsinde gözsüz şeklinde çıkan bu sözcüğün öksüz olması gerekir. Genç kızlardan, beynini bir kurşun parçasıyla dağıtan meyuslardan, ümitsizlerden, avuç açan beyaz saçlı adamlardan, çocuklarını kilise kapılarına bırakan validelerden, annelerden, bir şarap şişesinin yanında insanlıktan çıkmaya çalışan bedbahtlardan, mutsuzlardan, bütün o çirkinliklerden mürekkep oluşmuş, gösterir. İnsana kaç, bu hayattan kaç der, diğer bir gün gözlerinin önüne bütün güzelliklerini döker, bulutların arasında nazlı nazlı yüzen bir ay, türlü renklerin yangınları içinde ufuklardan çekilip giden bir güneş, etekleri denizlere dökülmüş yeşil dağlar gösterir. Sev bu tabiatı, doğayı, sev der. Bir gün bahtiyar, mutlu, diğer bir gün bedbaht, mutsuz. Bu dakikada şad, sevinçli, biraz sonra hazin, üzgün yapar. Yahut bir anda kalbi hem neşe hem gam ile doldurur. Öyle bir hassasiyet ki bir hastalığa benzer de değildir. Ah, böyle hasta olanlar, onlara kendilerini sorunuz. Marazlarını, hastalıklarını teşrih etsinler, açımlasınlar. Emin olunuz ki bu mümkün olamayacaktır. O müphem, belirsiz ve müşevveş, karmaşık. Ruh bir insanın şerhine, dilin yorumlamasına giremez. O öyle bir şiirdir ki mahiyeti, özü, belki kıymeti zaten vazıh, açık olmasından ibarettir, oluşur. Ona bir lisan bulmak, bir suret, şekil vermek mümkün olabildiği anda o asıl şiirlikten çıkmış olur. O hasta ruh bir billur, kristal parçasıdır ki üzerine şiirin ziyası, ışığı isabet etsin. Tahlil etmek, irdelemek, mümkün olmayan renkler gösterir ve gözleri kamaştırır. Onların ne olduğunu anlamak için onu parlatan ziya ile kendisinin arasına elinizi koymaktan hazer ediniz, sakınınız. Yoksa gözünüzün önünde kalacak olan sönük, donuk bir cam parçasından başka bir şey değildir. Ahmet Cemil o musibete uğradıktan sonra bütün duygu kabiliyetleri mahvolmuşçasına camit bir nefis, cansız bir varlık hükmüne girdi. Artık leyli, yatılı, devam edemediği mektebe yalnız gider gelirdi, okumazdı. Hatta sevgili şairlerini, o ruhunun en samimi nedimlerini, arkadaşlarını bile ülfete şayan görüşmeye değer bulmadı. Hüseyin Nazmi'den de eskisi kadar haz almıyordu, hoşlanmıyordu. Yalnız bir şeyden haz ederdi, sükût, sessizlik. Evde de bu sükût hazzına hürmet olunurdu, saygı duyulurdu. Babasının vefatından beri beyinlerinde, aralarında hemen hiç ciddi bir bahis vaki olmamıştı. Bir konuşma gerçekleşmemişti. Fakat bir gün geldi ki bu sükutu bir müthiş vazifeyi ihtar etmek, hatırlatmak için validesi ihlal etmek, bozmak lazım geldi. Bir akşam ona, "Oğlum seninle biraz ciddi konuşmak lazım geliyor," dedi. O vakit bu ana ağzından her kelimeyi müteakip, her kelimenin ardından ağlamak arzusuna mağlubiyetinden, yenilmekten korkarak bazen köşede büzülmüş, siyah, mamum, kederli, gözlerini annesine dikmiş bakan İkbal'e, bazen göğsü kabara kabara duran Ahmet Cemil'e bakarak, baktıkça tıkanarak, bazen de hiçbirisine bakmaya kuvvet bulamayarak, perişan, bir tertibe uymaz, birbirini tutmaz, yarım yarım cümlelerle babalarından bir şey kalmadığını, kalan ufak tefeğin biraz sonra bitmek üzere olduğunu söyleyebildi. Sonra yine sustular. Bir aralık o sükutun içinde muhtasar, kısa, fakat kısalığında müthiş bir belagat, sanat, gizlenen şu sual irat olundu, şu soru soruldu. Ne vakit şehadetname, diploma alacaksın? Ahmet Cemil artık gözlerini kapadı. Sanki dün süt ile beslediği çocuktan bugün ekmek isteyen bu ananın perişan halini görmek istemiyordu. İkbal'in üzerinden bir bulut geçen siyah gözleri indi. Bu akşam ancak bu kadarla kırdı, söz olmuş idi. Fakat birinci defa olarak ciddi bir zemin üzerinde söylenen şu birkaç söz Ahmet Cemil'i tamamen kendisine iade etmişti, döndürmüştü. Bir matemin kahrı, acısı, altında ezilip kalan kalplere metanet, kuvvet vermek için hayat vazifelerinin hakim sedası kadar müessir, etkili şey olamaz. O geceyi Ahmet Cemil kabuslar içinde geçirdi. Ertesi gün Hüseyin Nazmi'yi bulmaya karar verdi. Erenköy'üne kadar gitmek, o her esrarına vakıf olan, her sırrını bilen dosta bol bol derdini dökmek istedi. İnsan keder ve sevinç zamanlarında kalbinin tahammülünden, dayanabildiğinden fazlasını diğer hassas, duygusal bir kalp ile taksim etmek, paylaşmak ister. Bu öyle bir ihtiyaçtır ki hiçbir maddi fayda beklemeksizin Ahmet Cemil'i Hüseyin Nazmi'ye sevk ediyordu, götürüyordu. Sabahleyin erken kalktı. Bütün beynini ezen muammaların halli çaresi Hüseyin Nazmi'nin elindeymiş gibi gidip onu bulmakta istical gösteriyordu. Acele ediyordu. Sanki oturursa geç kalacakmış gibi vapurda bir yerde duramadı. Zihninde bütün hatıralar, fikirler donmuş, yalnız bir nokta yaşıyordu. Validesiyle kardeşini yaşatmak. Fakat nasıl? Daha mektepten çıkmak için bir sene var. 300 bu kadar gün ki her birini geçirebilmek için ekmek lazım. Bu ekmek sözü kalbinden soğuk bir iz bırakarak geçerdi. O ihtiyar anne, o henüz çocukluktan tamamıyla çıkmamış genç kız, onlar daha neler isterler? Ah, onlara neler vermek isterdi? Ama nerede o vasıtalar, araçlar ki bütün o istenilecek şeyleri alsın da götürsün, o iki sevgilinin önlerine döksün. Bakınız, bunlar sizin için, evet bunları sizin için, size ben aldım desin. Ah, o da zengin olsaydı, Hüseyin Nazmi ne kadar mesuttu, mutluydu. Servet ve haysiyet, onur, sahibi bir babanın oğlu, bugün düşünmeye mecbur olmadığı gibi yarın da maişet, geçim. Endişesi henüz saadet revnakıyla, mutluluk ışığıyla, parlayan alnını elem, sıkıntı, çizgileriyle bozmayacak. Fakat ne beyiz önemi var? Ahmet Cemil çalışmaktan kaçan o cebinlerden mi, korkaklardan mı? İdi ki henüz hayat mübarezesine, yaşam savaşına, ilk hatvesini, adımını, atmadan fütura, bezginliğe, mağlup olup kalsın. Hayat ile uğraşmak, bu maişet mücadelesinde o da yumruğunu sıkarak hissesini almaya çalışmak icap ediyor, gerekiyor. Öyle mi? Niçin çalışmasın? Bu suallere zihnen cevap verdikçe sanki dövüşmeye hazırlanıyormuşçasına ayaklarının üstünde biraz daha metin, sağlam duruyordu. Haydarpaşa'dan Katar'a, trene atlamak, Erenköy'üne çıkmak, mevkiften, istasyondan, epeyce uzakta olan